Ayrım 8. Yağmur'un 7 Yüzü, Süheyla Acar, sayfa 83. Ben yağmur yazdım, sen ölüm. Sabah oluyor. Geç kalmış çöpçülerin gürültüsü doldurdu sokağı. Az sonra günlerimizden arta kalan ne varsa alıp giderler. Yalnızlığa dar gelen ıssız odalardan, gözüne uyku girmeyen gecelerden artan, artık işimize yaramayan, üzerimize olmayan, evlerimize uymayan ne varsa. Boşalmış şişelerin dibine süzülen hüsranlar, tabakların kıyısında kuruyup kalmış anılar, orada burada unutulup kendi kendine çürümüş bilgiler, kül tablalarını dolduran izmaritlerin ucuna dek nefes nefes çekilmiş pişmanlıklar. Her şeyi alıp götürseler, artık içimize sindiremediğimiz, midemizin almadığı, gönlümüzün sığmadığı ne varsa her şeyi alıp götürseler. Zihnimizde de böyle çöp kutuları olmalı, bilgisayarlarda olduğu gibi. Çöpe gidecekleri ayırmalısın. Sonra çöp kutusunu boşalt, dedin mi çekip gitmeliler. Yakışıksız anılar, deforme olmuş bilgiler, yerli yersiz düşler. İnsan silebilmeli belleğinden istedi mi, unutabilmeli bunları. Tabii bunun için önce her şeyi tasdif edebilmelisin. İnsan aklı bu tasdif işini yapamıyor. Kafamızın içinde koskoca bir çöplük taşıyoruz. Öyle olunca da çöpler, küflenmiş ekmekler, çürümüş domatesler gibi yanındakileri de bozuyor. Bozuluyoruz, çürüyoruz zamanla. Belleğimize yerleşen bütün anılardan, bilgilerden, düşlerden, umutlardan yalnızca bir sorunlu değiliz ki. Anı dediğin tek başına üretilmez. Etrafımızı kuşatan herkes her an bizim için bir anı üretiyor. Faydalı faydasız, keyifli keyifsiz. Zihnimizde diledikleri yere babalarının evi gibi kurulup yerleşiyorlar. Sonra en olmadık zamanlarda birer birer çıkıp geliyorlar. Hiç değilse bir filtre sistemi olsaydı zihnimizin. O da yok. Gerekli gereksiz anılarla, bilgilerle, hiçbir zaman işe yaramayacak fikirlerle, kendini bile ısıtmayan düşlerle dolu koskoca bir çöplük taşıyoruz içimizde. Kendi kendine içten içe tüten koca bir çöplük. Akşamdan beri hiç durmadan yağıyor. Bu sabah çöpçüler gittikten sonra ortalık kokmayacak. Yağmur suları her şeyle birlikte bidonlardan saçılan, çöp arabasından dökülen o pis, iğrenç sıvıyı da önlerine katıp götürecekler. Kalkıp biraz balkona çıksam, yüzümü şu deli rüzgara versem her yerime sinen, genzimi yakan bu ölüm kokusunu da alıp götürür mü? İçimi yağmurun sesiyle, toprağın kokusuyla doldursam, kimi kandırıyorum? Yağmur bu şehre toprağın kokusunu taşımaktan vazgeçeli öyle çok oluyor ki. Yağmurun da, toprağın da kokusu en güzel adada çıkar. Ne severdik seninle yağmurlu günlerde adada olmayı. Şarabımızı, müziğimizi açıp Scrabble'ın karşısına geçince vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Açık pencerelerden içeri giren yağmurun sesi müziğin sesine karışırdı. Onlar koca bir senfoni olup bahçeyi ve odaları doldururken biz doya doya toprağın kokusunu çekerdik içimize. Zamanı hiç umursamazdık. Başıboş bırakılmış, küçük bir çocuk gibi dilediğince dolanırdı odalarda. Önce sokak kapısının aralığından gizlice içeri süzülür, masanın üzerinde, kelimelerin arasında, ayaklarımızın dibinde gezinirdi. Sonra yavaş yavaş bahçenin yan tarafına geçer, pencerelerden başını uzatıp tüllerle, cam önündeki hercai menekşeyle, sardunya ile oynaşır, bazen de ele avuca sığmaz bir rüzgar olup saçlarımızın arasında dolaşırdı. Başının etrafında geceliğin ay ışığına bakan karabiber ağaçları pırıl pırıl parlayan saçlarını ne çok severdim. Saçlarını oyunun en çekişmeli yerinde önündeki harflerle yazacağın kelimeyi ararken çocuksu bir telaşla saçlarında dolanıp duran ellerini. Önce sen aşk yazdın. 19 yaşındaydım ve henüz hiç aşık olmamıştım. Derin bir muammaydı aşk benim için. Koskoca bir soru işaretiydi. Uzak diyarlarda yaşayan, hakkında hepsi birbirinden ilginç bir sürü şey duyduğum, deli gibi merak ettiğim ama yüzünü henüz hiç görmediğim sırlarla dolu bir akrabaydı. Sırlar ve sorularla dolu. O yıllardaki aşk filmlerinde izlediğim kahramanlar sık sık ellerini kalplerinin üzerine koyup, "Bak görüyor musun kalbim nasıl çarpıyor?" diyorlardı. Belki sadece filmlerde öyle gördüklerinden gönlü aşka düşen arkadaşlarım da aynı şeyi yapıyorlardı. O halde aşkı kalp çarpıntılarının arkasında aramak lazımdı ama nedense bu tek başına yeterli gelmiyordu bana. Hayatım boyunca benim de kalbimin deli gibi çarptığı öyle çok anım vardı ki ama hiçbirinin de aşkla uzaktan yakından ilgisi yoktu. Köşkünü uçsuz bucaksız bahçesinde Nisan'ın aklına uyup da en uzak köşelere gittiğimizde sürüler halinde havlayan köpeklerin seslerini duyardık. Geriye dönüp baktığımda evimiz çok uzakta kalmış gibi gelirdi bana. Köpeklerin sesleri ise çok yakın. Nisan korkma Sedef, köpekler çocuklara bir şey yapmaz dese de öyle çok korkardım ki. Kalbim göğsümden fırlayıp dışarı çıkacak ya da boğazımdan yükselip ağzımdan akıp gidiverecek sanırdım. O zaman 8-9 yaşlarında olmalıyım. Sonraki 10 yıl boyunca da kalp çarpıntılarımı hep yüreğimi ağzıma getiren korkularımın arasında hatırlarım. Aşk ve kalp çarpıntıları. Demek ki aşkta da insanı ürküten, korkutan bir şeyler vardı. İyi ama soluk soluğa bir korkuyla yaşamayı neden istesindi ki insan? Gözleri parlayarak ve yerinde duramayarak Harun'a deli divane aşık olduğunu söylediğinde Nisan'a bütün iştenliğimle "Yani aşık olduğunda ne oldu şimdi sana?" diye sorunca duygularını hafife aldığımı düşünüp bayağı bayağı küsmüştü bana. Neden sonra iyi niyetime ve cehaletime inanınca başına gelenleri dili döndüğünce anlatmaya çalıştı. Ne olduğunu bilmiyorum ama içimde bir şey var. İyi ama nasıl bir şey? Biraz anlatsana. Ne bileyim, içime sığmayan çok büyük bir coşku gibi diye tarif etmişti sonunda. Küçük yaşlardan beri bildiğim, tanıdığım, sıkça içine girip dolu dolu yaşadığım bir duyguydu coşku. Sesimin etkileyici tonu ve melodik vurgulamaları daha çocuk yaşlarımdan başlayarak herkesin dikkatini çektiğinden okul hayatım boyunca öğretmenlerin bütün resmi bayramlarda, bütün müsamerelerde ve kutlamalarda sahneye çıkarıp şiir okuturlardı bana. Oldum bittim milli duyguları gelişmiş bir çocuktum. Hani şu çarçabuk gaza gelen, resmi ders kitaplarındaki Kurtuluş Savaşı bölümlerini okurken bile boğazı düğümlenen, gözleri dolan çocuklardan. Hele bir de o Kurtuluş Savaşı'nı ortaokul lise yıllarındaki tarih öğretmenimiz Perihan Hanım anlatıyorsa, genzimi yakan, burnumu sızlatan acıya mümkün yok 3-5 dakikadan fazla dayanamaz, oturduğum yerde gözyaşlarımı sessiz hıçkırıklara katıp sıramın üzerine şıpır şıpır akıtıverirdim. Perihan Hanım'ın ders anlatmak gibi değildi zaten. O tarihin sayfalarına girmeye hak kazanmış kahramanları, yedikleri, içtikleri, kişisel kavgaları, kıskançlıkları, husumetleriyle, Sezar'ın bileklerine kadar çapraz bağladığı sandaletlerine, Napolyon'un en küçük bir pot yapmadan üzerine cuk oturan daracık pantolonuna, Katerina'nın allı pullu giysilerine ve Baltacı Mehmet Paşa'nın aklını alan dekoltesine varıncaya dek, kılık kıyafetleriyle öyle bir canlandırırdı ki bizi de alır, antik Yunan'dan İkinci Dünya Savaşı'na kadar insanlık tarihi içinde bir uçtan bir uca keyifle dolaştırır dururdu. Sıra Kurtuluş Savaşı'na gelip de yoksulluk içindeki bir ulusun yedi düvele baş kaldırıp yeniden ayağa kalkışını anlatmaya başlayınca sadece bizi ağlatmakla kalmaz, her seferinde kendisi de yanaklarından aşağı incecik süzülüp inen gözyaşlarına mani olamazdı. Kurtuluş Savaşı'nı onun ağzından dinledikten sonra ulusal bayramlarda daha güzel şiir okumaya başlamıştım. Büyük bir coşkuyla yazılmış o dizeler içimde kıpır kıpır dolanır, yatağına sığmayan sular gibi dökülüverirdi ağzımdan. Sanıyorum coşkuyu ilk kez bu şiir okumalarımda tanıdım. Korku gibi değildi. Coşkuyu taşımanın keyifli bir yanı vardı. Sanki insanın sahip olduğu her şeyi büyütüp çoğaltan bir şeyler vardı coşkuda. Serin sularda uzun uzun yüzmek gibi, uçsuz bucaksız kırlarda yüzünü rüzgara verip hiç durmadan koşmak gibi bir şeyler. Peki böyle bir şey miydi aşk? İnsanın içinde başıboş sular gibi gürül gürül akan bir şey miydi? Aklım erdiğinden beri güçlü bir iradesi olan, sorumluluk duygusu gelişmiş ve kontrollü bir kız olmuştum. Şiir okurken içine girdiğim coşkuyu severdim ama o kadar. Bireysel yaşamımda olayların iradem dışına çıkmasından hoşlanmazdım. Sürekli başıboş sularda dolaşmak, hiç durmadan koşmak bana göre değildi. Eğer aşk böyle bir şeyse... Sonunda Nisan pes edip, aşk anlatılamaz kızım, ancak yaşanır diyerek işin içinden sıyrılmıştı. İyi ama neye benzediğini bilmezsem, başıma geldiğinde nasıl tanıyacaktım ki onu? Aşkın aşk olduğunu nereden bilecektim? Üstelik eskisi gibi değildi, dünya çok kalabalıktı. Bu karmaşada, bu kadar çok insanın arasında elmanın diğer yarısını bulabilecek miydim? Aşkı ilk kez sen anlattın bana. Sabaha koşan hanım eli kokulu bir mektup gibi getirip bıraktın yüreğime. 25 yıl önce. Gece güne kavuşurken, güneş ilk kez birbirini bulan ellerimizin üzerine doğduğunda. Mavi gözlerinde şaşkın bir ölüm vardı. Asılıp kalmıştı göz bebeklerine. Ben o güne dek hiç ölümün çıplak yüzünü avuçlarımda tutmamıştım. Hukuk fakültesi 2. sınıftaydım. Hukuk okumayı ilk kez lise yıllarında televizyondaki bir Amerikan dizisinden tanıdığım, sadece kendisine değil karavan evini, köpeğini ve karısına da hayran olduğum avukat Petrocelli sokmuştu aklıma. Petrocelli'nin haksızlığa ve kötülüğe karşı verdiği amansız mücadeledeki yenilmezliği miydi beni çeken, yoksa biraz aykırı da olsa Amerikan tarzı yaşam biçimi mi? Düşlerini kitaplardan, filmlerden seçebilirsin ama hayatını sen belirleyeceksin diyordu babam. 2 yıl önce hukuk fakültesine gitmek için merkez binanın kapısından içeri girerken cebimde sadece bir televizyon dizisinden esinlenmiş düşlerim vardı ve ben henüz farkında olmasam da bulunduğum yer Petrocelli'den çok uzaktı. Hayat, hukuk ve düşlerim. 2. yılın sonuna yaklaştığımız o günlerde her şeye rağmen henüz düşlerimden vazgeçmemiştim. Tarafsız, adil ve idealist bir hukukçu olmakta kararlıydım. Tarafsızlık diyorsun ama hukuk, sistemi ayakta tutan yapı taşlarının üzerinde yükselir ve senin hukuk düzeni dediğin gökten zembille inmez, insanlar eliyle kurulur. Sistemi elinde tutan insanlar eliyle ve onlara hizmet etsin diye. Yalnızca hukukçular değil, o sistemin içinde işini yapmaya çalışan herkes bir taraf tutmaya, kurul düzenden yana olmaya zorlanır. Diğerlerini ise zaten sistemin içinde barındırmazlar diyordu Selim. O böyle şeyler söyleyince ara sıra kafam karışır gibi oluyordu ama çabuk toparlıyordum kendimi. Uzun bir aradan sonra bir hafta önce okulda karşılaşmıştık. Selim'i 7 yıl birlikte okuduğumuz kolejden tanıyordum. O zaman da sol eğilimleri vardı, o da diğer solcu çocuklar gibi konu politikaya gelip dayanınca insana hep ezberlenmiş duygusu veren, bu yüzden de kolay kolay inandırıcı olmayan şeyler söylüyordu. Ama en azından benim düşüncelerimi de merak edip dinliyordu. Politikanın dışındaki konulara daldığımızda daha çok ortak yanımız olduğunu keşfetmiştik. İkimiz de şiir ve müzikle ilgiliydik. Müzik kültürü çoğu arkadaşı gibi yalnızca türkülerden ve marşlardan ibaret değildi. Şiir dağarcığını da solcu şairlerin kahramanlık ve kavga yüklü şiirleriyle sınırlamamıştı. Atilla İlhan'dan Orhan Veli'ye kadar birçok şairin en sevdiğim şiirlerini ezbere okuyabiliyordu. Selim'le konuşmak güzeldi. Sınıfta kendimi her zaman daha yakın bulduğum birçok apolitik arkadaşımla sohbet etmekten çok daha doyurucuydu. Kısaca iyi bir çocuktu Selim. Ama işin doğrusu bir haftadır, yani Selim ve arkadaşları inatla okula gidip gelmeye başladıklarından beri hepimizin huzuru kaçmıştı. Ondan önce de düşlerim benden çok uzaktı ama vazgeçmemiştim henüz. Ülkücülerin mutlak hakim olduğu, solculara sorarsan faşist işgal altında olan fakültede, koridorlarda, bahçede, kantinde aralıksız süren politik sohbetlere hiç karışmadan tek amaçları tıpkı benim gibi iyi eğitim görmek, geleceğin başarılı, parlak ve önemli hukukçuları arasında yer almak olan bir avuç apolitik gençle birlikte okula gidip geliyordum. Günlerim hiçbir dersi kaçırmadan en ön sırada oturup bütün hocalarımı canla başla dinleyerek geçiyordu. Hayat süt limandı ya da her şey mükemmeldi diyemem. Ama en azından sağ sol çatışmalarından uzak, olaysız geçen bir eğitim ortamına sahip olduğum için kendimi şanslı sayıyordum. Sonra Selimler geldiler. İlk gün 30-40 kişi kadardılar. Soğuğun insanın iliklerine dek işlediği günlerden biriydi. Hızlı adımlarla yürüyerek bahçeye geçerken arkamda seslerini duydum. Kapıda polisle tartışıyorlar, okula girmek, dersleri izlemek istediklerini söylüyorlardı. Aralarında Selim'i görmemiştim henüz ama kim olduklarını anlamak için tanıdık bir simaya gerek yoktu. Kılık kıyafetleri, duruşları, yüz ifadeleri ve tabii en kolay da bıyıklarının şekliyle ele veriyorlardı kendilerini. Ülkücü çocukların tersine onların bıyıkları daha kısa ve kalın olurdu. Onlar da tıpkı ülkücüler gibi genellikle çatık kaşlıydı, hep bir şeylere öfkelenmiş gibi sert sert bakarlardı. Onlar da hiç gülmezdi. Yüzlerine iliştirdikleri ciddiyeti bir maske gibi taşırlardı ama yine de ifadeleri farklıydı. Evet, sadece yüzlerine bakarak kimin ne olduğunu söylemek mümkündü. Hemen anlamıştım. Solcu çocuklardı bunlar. Bizim okulda solcular. Düşünmesi bile korkunçtu. O dakika büyük bir sıkıntı gelip yerleşti yüreğime. Solculara sağcılardan daha çok karşı olduğumdan değil. Ama biliyordum. Onların varlığı okulda her an patlak verebilecek ve bir daha da ardı arkası gelmeyecek çatışmalar demekti. Amfilerde öne alınamayan kavgalar, yarıda kesilen dersler, o günlerde birçok okulda olduğu gibi belki de zaman zaman eğitime ara verilmesi demekti. Solcuların gelmesi tek kelimeyle huzurumuzun kaçması demekti. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Sınıflar, koridorlar, kantin, bahçe. Okul bir uçtan bir uca savaş meydanına dönmüştü artık. Yetişip kakışmalar, birbirine gözdağı vermeler, aniden ortaya çıkan sopalar, bıçaklar, havada uçan sandalyeler. Selimlerin sayısı başlangıçta azdı. Onları okula sokmamak için var güçleriyle direnen ülkücülerden her gün birkaç kez dayak yiyorlardı. Öyle olunca polis de giriyordu işin içine. Solcular, ülkücülerin okulda silahlı dolaştıklarından, polisin kasıtlı olarak can güvenliklerini sağlamadığından yakınıyorlardı. Anladığım kadarıyla sağcılar da solcuların İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerine Moskova'da olmaları gerektiğini iddia ediyorlardı. Aslında kimsenin kimseyi dinlemediği o karşılıklı bağırış çağırış içinde ülkücülerden en sık duyduğum slogan buydu. Komünistler Moskova'ya. Selimlerin bunu pek de ciddiye almadıkları belliydi. Her gün biraz daha çoğalarak inatla okula gelip gitmeye devam ettiler. Birkaç güne kalmadı, solcuların topluca okula geldiğini duyan diğerleri de çeşitli nedenlerle ülkücülerden çekindikleri için o güne dek okula uğramayan bütün diğer öğrenciler de memleketin her yerinden birer birer çıkıp gelmeye başladılar. Ülkücülerle solcuların sayısı neredeyse eşitlenmişti ve okul artık iki büyük bloka ayrılmıştı. Amfilerdeki oturma düzenimizde bu bloklaşmadan nasibini almıştı. Solcular hep birlikte sol tarafa, ülkücüler de sağa oturuyordu. Bu koşullarda biz, politik bir eğilimi olmayan gençler de ister istemez bir seçim yapmaya zorlanıyorduk. Amfilerin ön sıraları üniversiteye gerçekten ders dinlemeye gelen bizler için ayrılmıştı. Sanırım solcularla sağcıların üzerinde hiç konuşmadan anlaştıkları tek konu buydu. Gerisi bize kalıyordu. Önde oturacaktık ama sağda mı solda mı? Kendilerini onlardan saymadıkları halde bir şekilde ülkücülere daha yakın hisseden apolitik gençler sağdaki, sola daha yatkın olanlar da soldaki sıraları tercih etmeye başladılar. Uzun uzun düşündükten sonra ben de tabii ki yine en önde ve babamın bütün uyarılarına rağmen amfinin solunda oturan çocuklar arasında yerimi aldım. Gençlik yıllarını ailesiyle didişerek geçiren çocuklardan olmadım hiçbir zaman. Sıcak, mutlu, güzel bir ailem vardı. Bu bakımdan şanslıydım. Babamı severdim. Çocuklarına karşı her zaman yumuşak, anlayışlı, hoşgörülü davranan, onlarla konuşan bir adamdı. Sık sık yaptığımız sohbetlerde her zaman vatanı, milleti için gözünü kırpmadan canını bile vermeye hazır, ülkücü çocuklardan insana bir zarar gelmeyeceğini, asıl ellerine geçen ilk fırsatta bu canım ülkeyi Çin'in, Rusya'nın ya da Arnavutluğun kucağına atmaya hazır vatan düşmanı komünistlerden korkmak gerektiğini söylerdi. Babamın bu yaklaşımını biraz fazla duygusal ve tarafsız olmaktan uzak bulurdum. Böyle düşünmesinde yıllardır iyi bir bürokrat olarak canla başla devletine hizmet etmiş olan amcamın da payı vardı kuşkusuz. Adalet Partisi'nde olan yakınlığını hiç saklamayan amcam, Ecevit hükümeti iş başına gelinceye dek DPT'de önemli görevler üstlenmişti. Tam o günlerde biraz kızağa çekilmiş olsa da babamın deyişiyle her zaman ailemizin medarı iftiharıydı. Babam da çalıştığı kamu bankasında büyük şubelerden birinin müdürlüğüne kadar yükselmişti. Ama kendisine sorarsan bir kamu görevlisi olarak bu kariyerin amcamın başarıları yanında hiç mi hiç önemi yoktu. Babam amcama göre daha ürkek bir adamdı. Siyasal tercihlerini ulu orta söylemekten kaçınır, düşüncelerini yalnızca aile ortamında bizlerle ve çok yakın dostlarıyla paylaşırdı. Bense kamu görevlilerinin de hukukçular gibi tarafsız olmaları gerektiğine inanıyordum. Afaki bir tarafsızlık fikri değildi bu. 19 yaşında hukuk okuyan bir kız olarak içinde yaşadığım ülkede de dünyada da neler olup bittiğinin elbette farkındaydım. Dünyayı ayıran iki blok arasında bir soğuk savaş yaşandığını, Batı blokunda yer alan ülkemizin başta Amerika olmak üzere Batı'nın güçlü ülkeleri tarafından sömürüldüğünü, aslında Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığını ama bu güzel ülkede ne yazık ki işlerin hiç yolunda gitmediğini, döviz rezervlerimizde ciddi bir azalma olduğunu, bu yüzden IMF'e ve diğer Batı ülkelerine muhtaç olduğumuzu biliyordum. Her şeyi izliyordum elbette. Bülent Ecevit'in bir süredir meydanlara her çıktığında söylediği gibi, bu düzenin değişmesi gerektiğine ben de inanıyordum. Değişimin temelinde öncelikle tarafsız bir adalet anlayışının olması gerektiğini düşünüyor, salt bu yüzden hukuk okuyordum. Avukat Petrocelli uzak ve silik bir çocukluk düşüydü artık. Çok daha büyük, somut, elle tutulur hizmetleri hazırlamıştım kendimi. Bu nedenle okuldaki çocuklar gibi günübirlik, kısır çekişmelere, sonu gelmeyecek kavgalara ayıracak zamanım yoktu benim. Ne var ki Selimlerin sayısı çoğaldıkça etrafımda sürüp giden kavgaların şiddeti de giderek artıyordu. Selimler ısrarla okulda can güvenliklerinin sağlanmadığını söylüyorlardı. Solcuların silahsız olduklarına, buna karşılık sağcıların ise her fırsat bulduklarında taş, sopa, demir çubuk, hatta bıçak, çakı gibi kesici aletlerle onlara saldırdıklarına ben de birkaç kez tanık olmuştum. Kapıda herkesi arayıp öyle içeri sokması gereken polise rağmen nasıl oluyordu da ülkücülerin üzerinden böyle tehlikeli silahlar çıkabiliyordu? Polis gerçekten de onların bu silahlarla içeri girmesine göz yumuyor olabilir miydi? Düşüncesi bile dehşet vericiydi. Devletin güvenliğini sağlamakla görevli memurunun çok ciddi bir suça ortak olması demek değil miydi bu? Aynı günlerde Başbakan Ecevit, devletin kurumlarına sızmış kontrgerillayı temizleyeceğiz türünden ve babamı hop oturtup hop kaldırtan açıklamalar yapıyordu. Kontrgerilla sözünü ilk kez ne zaman duyduğumu hatırlamıyorum ama sanırım bu kavram üzerinde ciddi bir biçimde düşünmeme Ecevit'in sözleri ve babamın o sözlere yönelik aşırı öfkeli tepkisi yol açtı. Tam olarak ne demekti bu kontrgerilla? Konuyla ilgili gazetelerde yer alan tartışmaları yakından izlerken bir yandan da hem babamla hem de karşıt bir görüşü temsil ettiğini bildiğim için Selim'le konuşmaya başlamıştım. Babam Ecevit'in tersine kontrgerilla diye bir şey olmadığını ama dört koldan komünistlerin tehdidi altında bulunan devletimizin istihbarat birimlerinin ellerinin kollarının da elbette armut toplamayacağını söylüyordu. Ecevit'in niyeti neydi yani? Bu canım ülkeyi sahipsiz bırakıp komünistlerin kucağına atmak mıydı? Tehlikeliydi, çok tehlikeliydi böyle şeyler. Böyle şeylerin tehlikeli olduğunda Selim de babamla hemfikirdi. Ama o en büyük tehlikenin bizzat kontrgerillanın kendisinden kaynaklandığına inanıyordu. Başta 1977 1 Mayıs olmak üzere bu ülkede son yıllarda yaşanan en büyük katliamları kontrgerilla düzenlemişti. Anladığım kadarıyla bu kontrgerilla 70'lerin başında deniz gezmiş olayları sırasında devletin komünizme karşı daha güçlü bir mücadele vermesi için gizli bir istihbarat birimi olarak kurulmuş ama Ecevit'in iddiasına göre bir süre sonra hepten kontrolden çıkmıştı. Bu yüzden de tasfiye edilmesi, devletin bu birimlerden ve insanlardan temizlenmesi gerekiyordu. Aklım Ecevit'in ve Selim'in söylediklerine daha çok yatmıştı. Demokrasi için, tarafsız ve ayrıcalıksız bir adalet sistemi için bu kontrgerilladan bir an önce kurtulmak gerekiyordu. Ama nasıl olacaktı bu iş? Kaç kişiydi bu kontrgerilla dedikleri? Ecevit ve ekibi tanıyor muydu onları? Kim olduklarını biliyor muydu? Yıllardır gizli çalıştıklarına göre kimliklerini de gizli tutmuş olmalıydılar. Şimdi Ecevit istedi diye birdenbire ortaya çıkıp, o aradığın adamlar biziz diyerek arkalarına dönüp gidecek halleri yok diye. Bu kontrgerilla meselesinin üzerine kafa yordukça içimi hızla büyüyen bir çaresizlik kaplıyordu. Selim'in ve Ecevit'in söyledikleri doğruysa, yani devletin içinde benim o güne dek düşündüğüm sadece fikirleri uyuşmayan değil ama birbirine düşman iki blok, iki taraf varsa kendimi bu devletin adalet sistemine hizmet etmek için hazırlayan ben, tarafsız olmayı nasıl sürdürebilirdim? İyi ama hukukçuların bile taraf tuttuğu bir dünyada adalet kime teslim edilebilirdi? Bu arada Selim'le birlikte onun bazı arkadaşlarıyla da sohbet etmeye başlamıştım ama hepten suların akışını da bırakmamıştım kendimi. Hiç gülmeyen asık yüzleri, çatık kaşları, kaşlarının altına yerleştirdikleri sert bakışlarıyla çoğu solcu çocuk da en az ülkücüler kadar uzak ve ürkütücü geliyordu bana. Bu yüzden Selim ve arkadaşlarıyla ilişkilerimde bilinçli ve seçiciydim. Politik bir tercihleri, bir örgütleri olması benim açımdan yeterince sakıncalıydı. Temkinli davranıyor, mesafeli bir arkadaşlık ilişkisi kurmak için bile en yumuşak bakışlı, en güler yüzlü, en az ürkütücü olanlarını seçiyordum. Peki ama okulda hiç sonu gelmeyen bu kıyasıya kavgaların, ölümüne saldırıların sebebi neydi? Selim ve arkadaşları da bu üniversitenin öğrencileriydi ve derslere girip çıkmaya hepimiz kadar hakları vardı. Ülkücülerin Selimleri ne pahasına olursa olsun okulda barındırmama inadı niyeydi? Tarafsız olmak önemliydi tabii ama haklıyla haksızı ayırmak da adaletin en temel gereklerinden biri değil miydi? Yavaş yavaş gözlerimizin önünde bir haftadır sürüp giden bu kavgada iki tarafın da haksız olduğunu düşünmek bir hukukçu olarak işin kolayına kaçmak gibi gelmeye başlamıştı bana. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Selimlerin okula gelişlerinin üzerinden sadece 7-8 gün geçmişti. O gün ana kapıyı geçip de bahçeye girdiğimde onlar da benden bir süre önce ve her zamanki gibi topluca içeri alınmışlardı. Ben iki yanı ağaçlıklı yoldan ilerlerken aralarında Selim'in de olduğu kalabalık bir grup bahçenin bir köşesinde hep birlikte bekleşiyorlardı. Selim beni görünce diğerlerinden ayrılıp bana doğru yürümeye başladı. Bir gün önce şiir üzerine konuşurken Nazım Hikmet okuyup okumadığımı sormuştu. Birkaç şiirini bildiğimi söyleyince, senin gibi Cumhuriyet bayramlarında şiir okurken gözyaşlarını tutamayan bir kızın Kuvayi Milliye Destanı'nı mutlaka okuması gerekir. Yarın getiririm ben sana, Kurtuluş Savaşı'nı bir de Nazım'dan okursun demişti. Bahçenin bir başka köşesinde de ülkücüler birikmişti. İki grup her zaman olduğu gibi birbirini düşman gözlerle süzüyorlardı. Selim bana, ben Selim'e doğru yürürken ülkücüler birden Komünistler Moskova'ya diye bağırarak slogan atmaya başladılar. Karşı taraf cevap vermekte gecikmedi. Kahrolsun faşizm. Bahçe iki tarafın attığı sloganlarla inim inim inliyordu. İki grup da artık bana iyice yaklaşmış olan Selim'in arkasında kalmıştı. O atılan ilk sloganla geriye dönmüş, neler olup bittiğini anlamaya çalışarak etrafına bakınırken, ben de bir anda arkamda belirip sağımdan solumdan hızla koşarak geçen ülkücüleri gördüm. 3 ya da 4 kişiydiler, yanımdan rüzgar gibi geçip doğruca Selim'in üzerine çullandılar. Gruplar arasındaki karşılıklı sloganlaşmayı izleyen Selim'in arkası dönüktü. İlk yumruğu yiyinceye kadar neler olup bittiğini anlamadı bile. Ben avaz avaz bağırıyordum ama sloganlarla inleyen bahçenin gürültüsü içinde boğulup kalmıştı sesim. O sırada saldırganlardan birinin havaya kaldırdığı elinde parlayan bıçağı görünce birden sesim soluğum kesildi. Bıçak havada bir kavis çizdi ve hızla gelip Selim'in kalbine saplandı. Sonra bir daha havalandı, bu kez avazım çıktığı kadar bağırdım. Hayır, yapmayın. 8. ayrımın sonu, sayfa 94.